Ayrım 11.
Emperyalizmin etkisi. Bu da ekonomik nedenler arasında sayılabilir. Dış kapitalist güçlerin merkezi ve yerel yönetim üzerindeki baskılarının sonucu ortaya çıkan ekonomik ve yasal ayrıcalıkların yerli burjuvazi, eşraf üzerinde olumsuz etkisi. Bu baskılar sonucu yerli burjuvazi eşraf elindeki pazarı kaybetmekte, ihraç olanaklarını yitirmekte, ucuza ham madde bulamamaktadır. Bu ekonomik olgular bilinçsiz de olsa yerli burjuvazinin emperyalist batı ülkelerine ve onların yerli işbirlikçilerine başta hükümet olmak üzere karşı tavır almasına neden olmaktaydı. Özellikle Erzurum'da yerli burjuvazinin 1895'lerden sonra Ermeni burjuvazisinin bıraktığı işleri devir alması, böylece etki alanlarını genişletmesi söz konusu tavrın daha keskin bir biçimde olmasını doğurmuştur. Çünkü Batı emperyalizmi sürekli bir biçimde Ermenileri arkalamıştır. Jön Türk yayın ve eylemlerinin etkisi. Erzurum, Kastamonu, Diyarbakır kentlerinde yoğunlaşan, diğer Anadolu kentlerinde de gizli ya da açık bir şekilde görülen yığınsal direnmelerde Jön Türk hareketinin etkisi önde gelen bir öneme sahiptir. Erzurum'daki direnmeye Prens Sabahattin'in önderliğini yaptığı Teşebbüsü Şahsi ve Adem-i Merkeziyet Cemiyeti'nin ileri gelen üyelerinden Hüseyin Tosun Bey fiilen katılmıştır. Bu arada Hüseyin Tosun Bey'in söz konusu cemiyet tarafından gizlice Anadolu'ya gönderildiğini söyleyen kaynaklar da vardır. Bu iki olay birbirini yalanlamamaktadır. Şöyle ki Hüseyin Tosun Bey Erzurum halkının hükümete karşı hareketlerini yöneterek gizli askeri ayaklanma hazırlamış olabilir. Tarık Zafer Tuna'ya da Erzurum olaylarında Teşebbüsü Şahsi Cemiyeti'nin önderlik yaptığını, olayların cemiyetin Erzurum şubesince yöneltilip düzenlendiğini ileri sürmektedir. Olayların nedenleri yönünden ortaya atılan bu yaklaşımlar temelde ortak bir yana sahiptir. Cemiyet doğuda başlatılacak bir harekete askeri de yanına çekerek meşrutiyeti yeniden ilan etme yolunu seçebilir. Cemiyetin yerel yönetime ağırlık veren düşünsel yapısı da böyle bir taktik için uygundur. Ayrıca komşu Rusya'daki 1905 devrimi ve ona bağlı oluşan bir dizi olayla İran'daki meşrutiyet hareketinin Erzurum halkı üzerinde yaratacağı düşünülen olumlu izlenimlerden yararlanma isteği de harekete başlama yeri olarak Erzurum'un seçilmiş olmasında rol oynamış olabilir. Elde yeterli ölçüde belgenin bulunmamasından ötürü bu tip düşünsel spekülasyonlara müsait olan Erzurum hareketinin bizce önemli olan yanı, kent eşrafının ve halkın eylemlere katılışıdır. Burjuvazi ve küçük üretici halk yığınlarını yanına alarak yapılmak istenen özgürlükçü devrim, o güne değin uygulanmaya çalışılan hiçbir harekette A. Suavi'nin eylemi bir ölçüde bu yargının dışında bırakılabilir, görülmemişti. Hareketin bu niteliği, Prens Sabahattin'in düşünsel ve taktik çizgisi de göz önünde tutulursa, Teşebbüsü Şahsi Cemiyeti'nin hareketin doğmasına neden olan etmenlerden biri olduğunu ileri sürebilmemiz için yeterli inancı veriyor. Kanımızca burada önemli olan nokta, eylemlere bilfiil katılmak ya da önderlik etmiş olmaktan daha çok, liberal düşüncelerin ve bunlara dayanan devrimci eylemlerin Doğu Anadolu burjuvazisi üzerindeki olumlu etkisidir. Jön Türk düşüncesinin başlangıcından beri Anadolu burjuvazisi ve halkı ile ilk anlamlı dirsek temasıdır bu olaylar. Ahmet Rıza'nın yönetiminde Terakki ve İttihat Cemiyeti de yayın ve eylemlerine devam ediyordu. Yayın organı olarak Meşveret ve Şurayı Ümmet gösterilmekteyse de yoğunluk ve etkinlik Şurayı Ümmet'e aittir. 1907'de cemiyet yeni bir nizamname yayınladı. Bu nizamnamenin temel ilkeleri şöyle özetlenebilir. Tüm başarıların kökeni olan ulusal töreleri sağlamlaştırmak için ulusal alışkanlıkları ve bölgesel ihtiyaç ve istekleri göz önüne alarak eğitim ve kültürün yayılmasına ve Osmanlı İmparatorluğu'nu çağdaş uygarlık düzeyine ulaştırmaya yönelik çaba göstermek. İnsani ve yurtseverlik duygularına dayanarak değişik Osmanlı halklarının birliğini sağlamak, ülkenin ilerlemesi için tüm Osmanlılarda ortak çalışmaya istek ve özen uyandırmak. Hukuk ve servet-i milliyenin korunması, anayasanın yeniden yürürlüğe konması, genel reformların yapılması, despotizm ve keyfi yönetim yerine eşitlikçi ve meşrutiyetçi bir yönetimin kurulması için çaba göstermek. Örgüt üyeleri maddi ve manevi tüm olanakları ile inkılabın zaferi için çalışacaklardır. Örgütlemeye ilişkin diğer ilkeler ilk nizamnameye benzemektedir. 1907 nizamnamesinin getirdiği en önemli değişiklik inkılap deyiminin kullanılmasıdır. Bilindiği gibi Ahmet Rıza grubu 1902 kongresinde müdahaleye karşı çıkmıştı. Bu nedenle inkılap deyiminin kullanılması grup açısından önemli sayılması gereken bir adımdır. Ne ki nizamnamede inkılap deyiminin yer almasına rağmen inkılabın zaferi için hangi yolun izleneceği konusunda bir açıklık yoktur. Teşebbüs-ü Şahsi ve Adem-i Merkeziyet Cemiyeti programı da 1906 yılında Terakki gazetesinde yayınlandı. Bu program 10 maddeden oluşmaktaydı. Bu maddelerin çoğunluğu yerel yönetim sorunlarına yönelikti. Daha birinci maddede Osmanlı ülkesinde uygulanacak siyasal reformlar tüm sınıf ve ayrılıkların ayrıcasız bütününü kapsamak üzere mevcut illerin yerinden yönetimi ve yetkilerinin genişletilmesi ilkesine göre uygulanacaktır denmektedir. Program illerin siyasal, idari ve maliye özelliklerinin sınırını çizmeye çalışmakta, bu konularda yerel yönetime gerekli ağırlığı getirmektedir. Örneğin söz konusu programa göre üst yönetici ve yargı organlarının dışındaki kamu görevlilerinin yerel halk tarafından seçimle atanacakları gibi bugüne göre bile ileri düzeyde bir ilke ortaya konulmaktadır. Ayrıca polis ve jandarma gibi görevlilerin yerel halkın dinsel ve etnik bileşimine göre oluşturulması da programda yer almaktadır. Böylece teşebbüs-ü şahsi grubunun düşün ve program yönünden terakki ve ittihada oranla önemli denebilecek ölçüde farklı görüşlere sahip olduğu ortaya çıkmaktadır. Terakki ve ittihat cemiyeti sultanın halklar üzerindeki egemenliğinin korunmasını istiyordu. Bu program Türk kökenli milli burjuvazinin de işine gelmekteydi. Oysa yerel yönetime öncelik veren teşebbüs-ü şahsi programı ise azınlık ve dışa bağımlı burjuvazinin çıkarları paralelindeydi. Bu nitelik açık bir biçimde emperyalist güçlerin ayrılıkçı siyasasından yanaydı. Bu siyasanın işine geliyordu. Prens Sabahattin'in programının daha demokratik ve katılımcı ögeleri bir önce altını çizdiğimiz niteliğinden ötürü daima geri planda kalmıştır. 1906-1907 yıllarından sonra Jön Türklerin Rumeli'deki örgütlenmeleri hızlandı. Bu örgütlenmede Rumeli'deki subaylar ve bir kısım sivil bürokrat çekirdeği oluşturmuştur. Aynı dönemde Bulgar Bağımsızlık Hareketi'ni meydana getiren komiteler ve diğer Balkan uluslarının benzer örgütleri de genç Türk subaylarına örnek olmuştur. Gizli örgütler ilk Selanik'te kuruldu. İlerinin sadrazamı ve dahiliye nazırı Talat Bey de bu örgütün üyelerindendi. Bu örgüt Osmanlı Hürriyet Cemiyeti adını aldı. Diğer yandan Suriye'de de Vatan adlı bir başka örgüt 1906 yılı sonlarında faaliyete başladı. Sonraları bu örgütün çekirdeği üzerine Mustafa Kemal'in bulunduğu Vatan ve Hürriyet Cemiyeti kuruldu. Örgütün Yafa ve Kudüs'te kurulan kollarından sonra Mustafa Kemal gizlice Rumeli'ye giderek orada da cemiyetin kollarını kurmaya çalıştı. Sonuçta 1908 yılı olaylarından önce Vatan ve Hürriyet Cemiyeti Rumeli'deki örgütleri tek çatı altında birleştiren Osmanlı Terakki ve İttihat Cemiyeti ile bütünleşti. Bundan sonra Doktor Bahattin Şakir'in öncülüğüyle Paris'te bulunan İttihat ve Terakki Cemiyeti ile Selanik'teki Hürriyet grubu birleşmişti. Böylece 1908 devriminde büyük payı olan ve İttihat ve Terakki adıyla bilinen cemiyet son biçimini almış oluyordu. Bu birleşme Rumeli'deki eylemlerin şiddetini ve boyutlarını arttırdı. Özellikle Selanik grubu ordu içerisinde geniş bir propaganda ve örgütlenme işlemine girişmişlerdi. Cemiyetin Paris merkezi de aynı dönemde diğer Jön Türk gruplarını da kapsayacak bir geniş çepenin oluşturulmasına çalışmaktaydı. Sonuçta Ahmet Rıza, Sami Paşazade Sezai, Prens Sabahattin, Fazıl Bey, Doktor Nihat Bey ve Taşnak Sutyun örgütünden Malumyan Efendi'den oluşan bir komisyon 27 Aralık 1907'de Paris'te bir kongre toplanmasına karar verdiler. Kongreyi örgütleyen bu komisyon raporunu Meşveret'te yayınladı. Kongre 20 oturum sürdü. Sonuçta şu 3 noktada anlaşma sağlandı. Tüm örgüt üyeleri oy birliğiyle sultanı tahttan feragate zorlamaya ve ancak ondan sonra silahlarını bırakmaya karar vermişlerdir. Örgüt üyeleri tüm Osmanlılar için eşitlik ve özgürlük temeline dayanan bir temsili meclis yani parlamentonun kurulmasına karar vermişlerdir. Bu amaçlara ulaşmak için barışçı ve devrimci yolların araştırılmasına yönelik sürekli bir komitenin kurulması onaylanmıştır. Bu son noktaya ilişkin çeşitli eylemler tartışılarak bunlar arasından 4'ü üzerinde düşün birliğine varılmış ve kurulan devamlı komiteye tavsiye olarak bildirilmesinde oy birliğine varılmıştır. Bu 4 eylem şunlardı: genel ayaklanma, hükümete karşı silahlı direnme ve genel grevlerle oluşturulacak silahsız karşı koyma eylemleri, vergi ödememe gibi pasif direnme yöntemlerinin uygulanması, ordu içinde örgütlenerek devrim sırasında ordu gücünü yanına alma. Özellikle üçüncü nokta üzerinde uzun tartışmalar oldu. Kongredeki tüm örgütler tıpkı bir jiletin keskin kenarında yürüyen insanların dikkatiyle birliğin dağılmaması için gayret ediyorlardı. Sonuçta yayınlanan bildiride bu gayretin tüm izlerine rastlanır. Bildiri, Osmanlı ülkesinde çeşitli eylemlerde bulunan bütün özgürlükçü liberal grupların kongreye katıldığı ve sonuçta Osmanlı halklarının birliğinin sağlandığı noktanın altını çizerek başlıyordu. Sonra şunlara değiniliyordu: o halklar ki ülkeye acı çektiren ve onu tüm dünya yüzünde alçaltıcı durumlara sürükleyen Abdülhamit II'nin boyunduruğu altında acı çekmektedirler. Bu saltçı yönetim yalnızca Hristiyan halkları için değil ama bizzat yıkılmış, köleleştirilmiş, sürülmüş, öldürülmüş ve son olarak uygar halkların göz önünde haksız yere suçlanmış Müslümanlar için de kahredici olmuştur. Ülke, ekonomik yıkım, yoksulluk ve açlığın yaygınlaşmasına her gün daha geniş ölçüde tanık olmaktadır. Vergilendirme yöntemleri, kırsal alanda dirlik ve düzen yokluğu, tahıla el koyma, tefecilik, etkin bir ulaşım ve haberleşmenin yokluğu, tarım kesimini ekonomik alanda fakirleştirmektedir. Bunun yanı sıra toprak altı servetleri ve ormanlar yararlanılamaz durumda. İmparatorluğa hırsla dadanan uluslararası bankerlere sağlanan imtiyazlar, birkaç kişinin aşırı kazançlar sağlamasından başka ülkeye bir yarar getirmemiştir. Bunca yıkıma neden olan düzeni mümkün olan en erken sürede ve hangi araçla olursa olsun devirmek zorundadır. Bunun için şunları önermekteyiz: Sultan Abdülhamit'in reddedilmesi, bugünkü düzenin yerine daha radikal bir düzenin kurulması, ülkenin tüm halklarını temsil edecek bir parlamentonun kurulması ve bildirge bu amaçları gerçekleştirmek için tüm Osmanlıları mücadeleye çağırarak şöyle diyordu: herkesi çağırıyoruz. Özgür araştırma olanağından yoksun bilim adamları, toprak ve ekmekten yoksun, yasal olmayan vergilerle ezilmiş, hazine memurlarınca soyulup yağmalanmış köy ve kent emekçileri, malını güvenlik içinde taşıyamayan tüccarlar, başlarındaki efendiler tarafından kendi vatandaşları üzerine yürümeye zorlanan aç, çıplak, aylıklarını alamayan askerler, sözün kısası korkunç boyunduruk altında ezilen tüm imparatorluk uluslarına sesleniyoruz. Gelin, bu her şeyiyle onlar için uygun olan yüz karası ceberrut düzeni devirmek için bu kutsal savaşta birleşin. Gelin, özgürlük, reform, devrim düşüncesiyle bizimle beraber siz de coşun. Bu kongre birçok araştırmacı ve yazar tarafından kabul edildiği gibi Jön Türk Özgürlükçü Hareketi'nin liberal niteliğinin devrimci doğrultuya dönüşümünü belirleyen bir tarihi dönemeç noktasıdır. Osmanlı liberalleri kadar dış ülkeler tarafından da ilgiyle izlenmiştir. İngiliz gizli belgelerinin açıklanan bölümleri, Petrosyan'ın kitabında kaynak olarak değindiği Rus devlet arşivindeki belgeler bunu kanıtlamaktadır. Kongrede gerçekleştirilen bu geniş cephe ve alınan kararlar ağırlığı Osmanlı ülkesine Rumeli'ye aktarmıştır. Sonuçta Abdülhamit'in saltçı yönetimini yıkan, Burjuva devrimini gerçekleştiren Makedonya'daki eylemleri olmuştur. Abdülhamit'in saltçı dönemi olarak nitelenen 1878-1908 dönemi, kapitalizmin tekelci ve emperyalist aşamaya girdiği dönemdir. Burjuvazi ile proletarya arasındaki çelişki bu dönemde daha da keskinleşmiştir. Paris Komünü deneyini takip eden yıllarda işçi sınıfının siyasal boyutları derinleşmiş, İngiltere ve Fransa başta olmak üzere birçok ülkelerde işçi sınıfı partileri kurulmuş, siyasal mücadele açısından ortaya çıkan yöntem farklılıkları 1. Enternasyonel'in parçalanmasına yol açmıştı. Bütün bunlardan daha da önemlisi Rusya'daki 1905 devrimidir. Rus sosyal demokratlarının devrimci pratiğine çok şeyler katan ve 1917 Sovyet devriminin başarısında kazandırdığı pratik yönünden büyük katkıları olan 1905 devriminin diğer ülkelerdeki etkisi de büyüktür. Jön Türklerin bu devrim karşısındaki tutumları çelişkili olsa bile olaya bütünüyle kayıtsız kaldıkları hiçbir zaman ileri sürülemez. Liberal düzeydeki Jön Türk hareketinin devrimciliğine dönüşümünde 1905 devrimi ile İran'daki meşrutiyetçi hareketin payı büyüktür. Kapitalizmin ve ona karşı eylemlerin bu düzeye ulaştığı dönemde Osmanlı İmparatorluğu bir ölüm kalım savaşı vermekteydi. Gerçek olan bu ölüm kalım savaşında Osmanlı'nın yaşamayı bir süre daha sürdürebilmesinin nedeni kendi gücünden daha çok kapitalizmin iç çelişkilerinin oluşturduğu dengededir. Buna daha önce de değinilmişti. Özellikle 1870'ten sonra hızlı bir biçimde büyüyen Alman tekelleriyle İngiliz-Fransız tekellerinin uluslararası politikaya yansıyan mücadelesi 1914 Dünya Savaşı'na kadar artan şiddette devam etmiş ve Osmanlı İmparatorluğunu bütünüyle etkilemiştir. Abdülhamit'in dengeci politikası Bağdat Demiryolu imtiyazının Almanlara verilmesiyle önemli bir yara almışsa da, iki emperyalist gücün Osmanlı iç politikası üzerindeki karşılıklı oyunları 1914'e kadar sürmüştür. Jön Türk hareketi böyle bir ortamda doğmuş ve etkinleşmiştir. Hareket başından beri sınıfsal tabandan yoksundur. Asker, sivil bürokratların oluşturduğu, önderlik yaptığı bir eylemler dizisidir. Sınırlı bir büyüklüğe sahip eşraf niteliğindeki milli burjuvazisi ve orta sınıflar bu hareketi zaman zaman arkalasalar bile, güçsüzlükleri, ülkedeki feodal kalıntıların etkinliği onların da desteğini anlamlı bir düzeye getirmemiştir. Buna karşın ülke içindeki dışa bağlı ticaret burjuvazisi hareketten ve sonuçlarından daha çok yararlanmıştır. Bu da Jön Türklerin burjuva liberal, burjuva devrimci eylemlerinin bizzat kendi yurtlarında yanlış değerlendirilmesini doğurmuştur. Jön Türklerin emperyalizm karşısındaki tutumları da tutarlı görünmemektedir. Yabancı ülkelerin Osmanlı İmparatorluğu'nun iç işlerine ve genel siyasasına karışmalarını şiddetle protesto ederken, gerek Ahmet Rıza grubu, gerekse Prens Sabahattin ve arkadaşları, eylemlerinin başarısı için zaman zaman dış ülkelerin kendilerini arkalamasını, daha doğru bir deyimle kendi amaçları adına ülkeye müdahale etmelerini bir gereksinim olarak ileri sürmüşlerdir. Bu müdahaleler üzerine mücadele stratejileri oluşturmuşlardır. Emperyalizm konusundaki bu ikili tutumları onların ülke yararından, halkların özgürlük ve ilerlemesinden daha çok Batı kapitalizminin köprü başısı olarak hizmet etmeyi düşündükleri izlenimini vermiştir. Üstelik burjuva liberal düşüncelerin yanı sıra bu düşünceleri ülkeye yerleştirmenin ön koşulu olarak burjuva üst yapı kurumlarını aynen almaları, batılılaşmanın ancak bu yönüyle ilgilenmeleri, emekçi, küçük üretici, esnaf gibi halk yığınlarının kendileriyle ters düşmelerine neden olmuştur. Ayrıca eğitimi, biçimsel kalıplara dayanarak adeta toplumu belli bir şekle dönüştürmek amacıyla kullanmaları da aydın bürokratlarla geniş halk yığınları arasındaki ilişkiyi bütünüyle koparmıştır. Bu durumda Jön Türk hareketinin temel nitelikleri olarak şu noktaları sıralayabiliriz. Düşün alanında burjuva liberal çizgi, hareketin hiçbir sınıfsal içeriğinin olmaması, dayanması gereken Türk milli burjuvazisiyle yeterli bağları kuramaması, Bir önceki özellikten ötürü asker sivil bürokratların hareket içindeki ağırlıklarının büyük oluşu, yapay ve tutarsız bir anti-emperyalist görünüme sahip bulunması, 1905 Rus devrimi ve İran Meşrutiyet Hareketi gibi dış devrim hareketlerine uzak kalmaları, bu hareketleri doğuran özellikle Rus devrimi için geçerlidir bu, düşünsel ve sosyoekonomik nedenler üzerinde hiç durmamaları, Osmanlı vatandaşlığı kavramını ülkenin birliği açısından sürekli bir biçimde savunmaları, birliğin korunmasını sağlama yönünden Osmanlı hanedanı aracılığı ile Müslüman Türk egemenliğini sürdürmeyi istemeleri. Yukarıda saydığımız nitelikler Jön Türk hareketlerini bir siyasal trajediyaya dönüştürmüştür. Şöyle ki, tüm Osmanlı halklarının birliği, eşitliği ve özgürlüğünden söz ederken, aynı zamanda Osmanlı hanedanından, ülke yönetimindeki Müslüman Türk egemenliğinden vazgeçemiyorlardı. Yabancı ülkelerin Osmanlı İmparatorluğu'na yaptıkları siyasal ve ekonomik tüm baskıları reddederken, devrim için onların desteğini arıyorlardı. Halk için özgürlük, ekonomik ve sosyal ilerleme vaat ederken, iktidara halk adına gelmeyi, onu eğittikten sonra egemenliği devretmeyi düşünüyorlardı. Burjuva liberal ve burjuva devrimci çizgilerine rağmen Türk milli burjuvazisiyle gerekli bağları kuramamışlardı. Devleti halkların birliği ve ülkenin bütünlüğü içinde kurtarmaya çalışırken parçalanmanın ön koşullarını da hazırlamışlardı. Bu çelişkiler bugüne değin bir dizi düşünsel spekülasyonu doğuran siyasal trajedyanın temel ögeleriydi. 24 Temmuz 1908'de bir önce sözünü ettiğimiz siyasal trajedyanın birinci perdesi kapandı. Jön Türkler sınıfı olmayan burjuva devrimini gerçekleştirdi ve bunu yaparken de burjuva sınıfı adına çizme giyip kılıç kuşandıklarını bilmiyorlardı. 2. İkinci Meşrutiyet Dönemi 1. Özgürlüğe yönelik örgütlenme. Örgütün kuruluşunu Mithat Şükrü Bleda şöyle anlatmaktadır. Toplantı yeri Beş Çınar Bahçesi'ydi. İlk toplantı 2 gün sonra olacaktı. O günü sabırsızlıkla bekledim. Beş Çınar Bahçesi'ne gittiğimde arkadaşların da orada olduğunu gördüm. Hepsi benim gibi heyecan içerisindeydi. Bu toplantıya katılanlar arasından isimlerini hatırladıklarım şunlardır. Askeri Rüştiye Müdürü Bursalı Mehmet Tahir Bey, aynı Rüştiye'nin Fransızca hocası Naki Bey, Rahmi Bey, sonradan İzmir valisi, 3. Ordu Müşirlik Yaveri Kazım Nami Duru, İsmail Hakkı Baha Bey, Yüzbaşı Edip Servet Bey, İsmail Can Polat Bey, Ömer Naci Bey, Talat Bey ve ben Mithat Şükrü. İlk söz alan Talat Bey oldu. Karar verdiğimiz günden beri düşündüğünü ve nihayet bir isim bulduğunu söyledi. Cemiyetimizin adı Osmanlı Hürriyet Cemiyeti olacaktı. Buna kimse itiraz etmedi. Zira herkes cemiyetin kurulması ve çalışmaların başlaması için sabırsızlanıyordu. O akşam geniş dalları ile bir şemsiye gibi başımızın üstünde yayılan çınarın altında Selanik'in meşhur grubunu seyrederken Olimpos biralarını yudumluyor, bir yandan da cemiyetin nasıl örgütleneceğini düşünüyorduk. Örgütün kuruluş tarihi Eylül 1906'dır. Örgüt başlangıçta Beş Çınar Bahçesi'nde toplananlardan oluşuyordu. Bu grup kendi aralarında örgütün yapısını ve yaygınlaşma stratejilerini tartışıyorlardı. Kimsenin kuşkusunu çekmemek için gene çoğu akşam üstleri Yonyon'un birahanesinde toplanıyor, fakat sonra örgütü teşkil eden kişilerden birinin evinde toplantılarına devam ediyorlardı. Bütün isteklerine rağmen kurucuların noksansız, her zaman toplanmaları mümkün olmadığından yaşamsal kararların geciktirilmemesi amacıyla Heyet-i Aliye teşkil etmeye karar verdiler.